Hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir konumuz var. Elimizdeki kaynaklara özellikle de Oscar 7, Zombi Uydunun Yarım Asırlık Destanı başlıklı yazıya dayanarak uzay tarihinin belki de en dayanıklı karakterlerinden birini masaya yatırıyoruz. Görevimiz ne? Bu neredeyse yarım asırlık uydunun inanılmaz yolculuğunu çözmek. Neden hala orada? Bize ne anlatıyor?
Evet, gerçekten de çok ilginç bir hikaye bu.
Şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. Yıl 1974. Bir uydu fırlatılıyor. Tahminler işte 3 yıl, belki 5 yıl çalışır diyorlar. Sonra puf, sessizlik.
Tam 21 yıl boyunca.
Evet, tam 21 yıl çıt yok. Herkes tamam bu da uzay çöpü oldu derken bir gün birdenbire sinyal veriyor. İşte bu Oscar 7, yani namı diğer zombi uydu.
Bilim kurgu gibi ama tamamen gerçek.
Gerçekten de öyle.
Ve bu sadece teknik bir olay değil, onu da belirtmek lazım. İşin içinde insan azmi var, amatör ruh var, uluslararası bir dayanışma var, hatta tarihin beklenmedik cilveleri bile var.
Evet, o soğuk savaş kısmına gelince değineceğiz zaten. Kaynaklarımız da bu uydunun nasıl ayakta kaldığını, hatta hiç planlanmayan şekillerde tarihe nasıl dokunduğunu anlatıyor.
Aynen öyle.
O zaman lafı uzatmayalım, hemen başlayalım mı bu derinlemesine analize? Nereden çıktı bu uydu, nasıl sustu, nasıl dirildi, o demir perde arkasındaki rolü neydi? Hepsine tek tek bakacağız.
Harika olur. Başlayalım.
Peki, o zaman en başa gidelim. Oscar 7'nin doğuşu. 15 Kasım 1974. Kaynaklar diyor ki, işin ilginç yanı bu uydu öyle dev bütçelerle büyük uzay ajanslarının projesi olarak doğmamış.
Doğru. Tamamen farklı bir hikayesi var.
Amerika, Almanya, Kanada, Avustralya, dünyanın dört bir yanından radyo amatörleri toplanmış, AMSAT diye bir kurum çatısı altında.
Radyo amatörleri uydu kurumu. Evet.
Ve bu uyduyu, hani tabiri caizse, kendi garajlarında, bodrum katlarında, kendi imkanlarıyla yapmışlar. Bu bile başlı başına etkileyici, değil mi?
Kesinlikle. Bu durum uydunun bütün felsefesini etkilemiş aslında. Yani ticari bir kaygı yok, askeri bir amaç yok. Tek dertleri işe yarar, sağlam bir şey yapmak.
Yani öncelik, maliyet veya ağırlık değil miymiş?
Değilmiş. Öncelik sağlamlık ve güvenilirlik olmuş. Kaynakta da geçiyor. Bu gönüllü mühendisler öyle çok yeni, denenmemiş, riskli teknolojiler yerine daha bilindik, basit ama sağlam sistemleri tercih etmişler.
Hani aşırı mühendislik deniyor ya kaynakta, o mu bu?
Tam olarak o. Over engineering dedikleri şey belki gerekenden bile daha sağlam yapmışlar bazı kısımlarını. Ama işte bu yaklaşım yıllar sonra uydunun başına gelecek o büyük arızayı bile atlatmasına yardımcı olmuş farkında olmadan.
Müthiş bir öngörü aslında.
Aynen. Bir de işin içinde müthiş bir sadelik ve zeka var. Mesela uydunun uzayda pozisyonunu nasıl koruduğunu düşünün.
Nasıl? İticilerle falan mı?
Hayır, işte orada işler ilginçleşiyor. Karmaşık iticiler yerine dünyanın manyetik alanını kullanan basit bir mıknatıs var. Mıknatıs.
Ciddi misiniz? Mıknatısla mı yön buluyor?
Evet, manyetik torklama deniyor buna. Yakıt yok, bozulan parça riski az, çok akıllıca. Bir de dönüşünü kontrol etmek için
Onun için ne yapmışlar?
güneş ışığının basıncını kullanmışlar. Foton pervanesi gibi bir şeyden bahsediyor kaynaklar. Işığın o minicik itme kuvvetiyle uydunun dönüşünü yavaşlatıyorlar. Yine basit, yine fizik kuralları.
Gerçekten dahice çözümler. Ama hiç mi yeni teknoloji yoktu peki?
Vardı tabii, mesela batarya şarj regülatörü, yani BCR. Bu çok önemliydi pilleri korumak için. Yani.
Peki madem bu kadar sağlamdı, nasıl oldu da 1981'de sustu? O beklenen 3-5 yıl dolmadan önce mi oldu bu?
Evet, beklenen ömrünü tamamlamıştı ama yine de ansızın oldu. 1981'de uydunun nikel kadmiyum pillerinden birinde bir kısa devre oluyor.
Kısa devre. Bu ciddi bir sorun tabii.
Hem de nasıl? Şöyle düşünün, arızalı pil güneş panellerinden gelen bütün enerjiyi sünger gibi emmeye başlıyor. Enerji gitmesi gereken yere, yani uydunun beynine, vericilerine gidemiyor.
Yani paneller çalışıyor ama enerji boşa mı gidiyor?
Aynen öyle. Enerji kısa devrede kayboluyor. Bu da uydunun işlevsiz kalması demek. Sinyal yok, komut alma yok, iletişim tamamen kopuyor.
Ve o zamanlar bunu uzaktan tamir etmek de mümkün değil tabii.
İmkansız. Dolayısıyla AMSAT için Oscar 7 artık resmen ölü bir uydu. Görev sonlandırılıyor, kayıtlara kayıp olarak geçiyor. Ve o meşhur 21 yıllık sessizlik başlıyor.
21 yıl. Dile kolay. Uzayda kayıp bir metal yığını.
Kimsenin aklına gelmezdi herhalde geri döneceği.
İşte orası gerçekten inanılmaz. Yıl 2002, 21 Haziran. İngiltere'de bir radyo amatörü Ian White, kaynaklarda adı geçiyor.
C3SEK çağrı kodlu amatör, evet.
Rutin dinlemesini yaparken birden tanıdık bir sinyal duyuyor. Ama yıllardır suskun olan bir sinyal. Oscar Seven'dan.
Düşünsenize o anı. 21 yıldır ölü bildiğiniz bir şeyden ses geliyor.
İnanılmaz. Nasıl olabilir bu? Yani pilleri bozuktu, iletişim kesikti. Uzayın o zorlu koşullarında nasıl dirildi bu uydu?
İşte burada yine o tasarım felsefesi ve uzayın kendisi devreye giriyor. Şöyle açıklıyor kaynaklar. Uydu yörüngede dönerken sürekli aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalıyor. Güneşte yanıyor, gölgede donuyor. Yüzlerce derecelik farklar.
Bu sürekli genleşme, büzülme metalleri yorar tabii.
Hem de nasıl. İşte bu termal stres, yani sürekli ısınıp soğuma, o kısa devre yapma sorunlu pilin içindeki zayıf bir bağlantıyı zamanla yıpratıp koparıyor.
Bir dakika, yani arızanın kaynağı olan kısa devre yine fiziksel bir etkiyle ortadan mı kalkıyor?
Aynen öyle. Kopan bağlantı devreyi açık hale getiriyor. Tıpkı sigorta atması gibi. Kısa devre ortadan kalkıyor. Arızalı pil artık devreden çıkmış oluyor.
Yani arızanın kendisi kendi çözümünü mü yaratmış oldu? Şans eseri.
Bir nevi şanslı bir arıza diyebiliriz. Bozuk pil devreden çıkınca ne oluyor? Güneş panellerinin ürettiği enerji artık boşa gitmiyor.
Doğrudan sistemlere mi akıyor?
Evet. Uydu ne zaman güneş ışığı alsa enerji doğrudan ana sistemlere ulaşıyor ve uydu tekrar çalışmaya başlıyor. Ama sadece güneş ışığında.
Karanlığa girince yine susuyor mu?
Aynen. İşte bu yüzden, yani sadece güneşte yaşayıp karanlıkta ölmesi nedeniyle ona zombi uydu diyorlar. Bu kendi kendini tamir durumu da o baştaki sağlam tasarım olmasa belki de olmazdı.
Gerçekten inanılmaz bir geri dönüş. Ama hikaye burada bitmiyor. Kaynaklarda bir de soğuk savaş boyutu var ki o da akıllara durgunluk veriyor.
Evet, işin o kısmı da çok çarpıcı.
Uydu resmi olarak 2002'de canlanmadan önce, yani o sessiz dönemde, meğer farkında olmadan başka bir işe yaramış. Yıl 1982, Polonya. Sıkı yönetim var.
Komünist rejim dayanışma hareketini bastırmaya çalışıyor. İletişim kesik, baskı had safhada.
İşte bu ortamda dayanışmanın daha radikal kanadı, mücadeleci dayanışma, rejimin iletişim ablukasını delmek için bir yol arıyor.
Ve bir şekilde bir şovu keşfediyorlar. Herkesin ölü bildiği Oscar 7 aslında yörüngesinin belli noktalarında güneş ışığı alınca çok kısa süreliğine de olsa çalışıyor.
Yani zombiliğin ilk belirtilerini onlar mı fark ediyor?
Tam olarak öyle. Hemen basit yönlü antenler yapıyorlar ve sadece uydu tepelerinden geçerken o kısa canlanma anlarında Oscar 7 üzerinden gizlice haberleşiyorlar.
Ne için kullanıyorlar peki?
Hem kendi aralarında koordine olmak için hem de rejimin yaptıklarını, direniş haberlerini batıya duyurmak için. Düşünün, bir hobi uydusu bir özgürlük mücadelesinin gizli hattı haline geliyor.
Rejimin haberi olmadan.
Takip etmesi de imkansız gibi bir şey herhalde.
Neredeyse imkansız. Uydu resmi olarak yok çünkü. Kimse dinlemiyor, sadece anlık sinyaller. Müthiş zekice bir kullanım. Bu da gösteriyor ki teknoloji bazen hiç beklenmedik roller üstlenebiliyor. İnanılmaz bir detay bu gerçekten. Peki, gelelim bugüne. Oscar 7'nin mirası ne? Fırlatılışından 50 yıl sonra ne yapıyor bu emektar?
İşte bu da hikayenin zirvesi belki de. Bugün tam 50 yıl sonra Oscar 7 hala yörüngede ve çalışıyor.
Çalışıyor mu hala?
Evet, sadece güneş ışığıyla. Ondan çok daha yeni, çok daha pahalı, nice uydu uzay çöpü olmuşken o hala dünya çapındaki radyo amatörlerini bağlıyor. Ve kaynakların altını çizdiği gibi sadece amatör değil, askeri, ticari, devlet uyduları dahil şu an aktif olan en eski uydu.
Dünyanın en eski aktif uydusu, yarım asırlık bir görev, müthiş.
Bu hikayeden alınacak çok ders var aslında. Birincisi, gönüllü emeğin ve adanmışlığın gücü. Parasız pulsuz da harika işler yapılabiliyor.
Kesinlikle.
İkincisi, tasarımın önemi. O aşırı mühendislik, o basitlik ona bu ömrü verdi. büyük arızayı bile atlattı.
Günümüz teknolojisine de bir mesaj var burada belki de.
Olabilir. Üçüncüsü, şans faktörü. O pilin kendi kendine düzelmesi gibi. Bazen krizler fırsat doğurur. Dördüncüsü de teknolojinin öngörülemeyen etkileri. Hobi uydusu oldu sana direniş sembolü.
Evet, Oscar 7 gerçekten de mütevazı kaynaklarla, doğru yaklaşımla ve biraz da şansla nasıl kalıcı bir miras yaratılabileceğinin kanıtı gibi dönüyor orada.
Uluslararası işbirliği ve amatör ruhunda bir anıtı aynı zamanda.
Özetlersek, garajda doğan bir proje, 21 yıl uyuyup uyanan bir zombi, soğuk savaşta beklenmedik bir kahraman ve bugün dünyanın en eski aktif uydusu. Daha ne olsun?
Kesinlikle. Ve bize şunu fısıldıyor sanki. Her zaman en yeni, en karmaşık olan en iyisi olmayabilir. Bazen basitlik, sağlamlık ve iyi düşünülmüş bir temel zamanın her türlü zorluğuna dayanabilir.
Farklı insanların ortak bir tutkuyla neler başarabileceğinin de örneği.
Aynen öyle. Amatör ruhun gücü.
Peki bu ilginç analizi bitirirken size de bir düşünce sorusu bırakalım. Acaba bugün bize eski, basit hatta gereksiz gibi gelen başka hangi teknolojiler, fikirler ya da sistemler Oscar 7 gibi içinde gizli bir dayanıklılık taşıyor olabilir?
Ya da gelecekte hiç ummadığımız bir anda bambaşka bir rolle karşımıza çıkabilirler mi?
Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.